Ayrım 4.
Bazı yerlerde 40 metre kadar daralan boğazın 250 metre kadar yükselen kızıl kayalıklarında istilacılara karşı eşi benzeri bulunmaz savunma mevzileri meydana getiren bir takım çıkıntıları vardı. Boğazın birkaç yüz metre kadar genişlediği yerlerde ise Navaholar koyun keçi otlatıyor, mısır, buğday, meyve, kavun karpuz yetiştiriyorlardı. Özellikle ta İspanyollar zamanından bu yana özenle bakıp yetiştirdikleri şeftali bahçeleriyle pek övünürlerdi. Boğazda yılın büyük bir bölümünde bol bol su akıyordu. Yakacak odun sağlamak için de yeterince kabak ve şimşir ağacı vardı. Navaholar Carson'ın 1000 askeriyle birlikte Pueblo Colorado'suna yürüdüğünü ve eski dostları Uteleri iş sürücü olarak kiraladığını öğrendikleri zaman bile hasımlarını hala küçümsemekteydiler. Reisler eski günlerde İspanyolları topraklarından nasıl sürüp attıklarını anlatıyorlardı halklarına. Bir yandan Amerikalılar bizi yakalamaya gelirse onları öldüreceğiz diye söz verirlerken, öte yandan da kadınlarının ve çocuklarının güvenliğini sağlamak için tedbir almaktan geri kalmıyorlardı. Paralı askerler Utelerin zengin Meksikalılara satmak amacıyla kendilerini yakalayıp tutsak almaya kalkışacağını çok iyi biliyorlardı. Carson Temmuz sonlarına doğru Diffions Kalesi'ne geldi. Kaleye Kızılderili'nin eski düşmanı Kembe'nin adını verdi ve dışarıya keşif kolları göndermeye başladı. Ama sanırız yalnız bir iki Navaho'nun ele geçmesine pek şaşmamıştır. Kit Carson onları alt etmenin tek yolunun ekinlerini ve hayvanlarını ortadan kaldırmak, topraklarının altını üstüne getirmek olduğunun farkındaydı. 25 Temmuz'da binbaşı Joseph Cummings'i ele geçirilebilen bütün sürüleri kaleye getirmeye ve Bonita boyunca yer alan bütün buğday ve mısır tarlalarındaki ekinleri ya devşirmeye ya da yakıp yıkmaya gönderdi. Navaholar Cummings'in niyetini sezinler sezinlemez binbaşı boy hedefi haline geldi ve minlendi. Çok geçmeden de bir Navaho nişancısı onu vurup atından alaşağı etti ve hemen öldü Cummings. Gene Navaholar Carson'ın Kembi Kalesi yakınlarındaki ağılını bastılar, koyunlarını, keçilerini geri aldılar ve kement atıcının deli gibi sevdiği atını çaldılar. General Carlton böylesi olaylar karşısında bu kaba misillemelerin anlamını kavrayacak kadar uzun bir zaman Kızılderililerle birlikte yaşamış olan Carson'dan çok daha fazla öfkeleniyordu. General 18 Ağustos'ta askerlerini şevklendirmek amacıyla Navaholar'ın sürülerinden ele geçirilen hayvan başına ödül koymayı kararlaştırdı. Her sağlam ve işe yarar at ya da katıra 20 dolar, Kembi Kalesi'ne getirilen her koyuna ise 1 dolar ödenecekti. Askerlerin aylığı 20 dolardan az olduğundan bu ödül önerisi onları gerçekten şevklendirdi. Hatta bazıları işi Navaholar'ı öldürüp getirmeye kadar vardırdılar. Savaşçı yeteneklerini ispatlamak için Navaholar'ın kırmızı bir iple bağladıkları saç topuzlarını kesmeye bile başladılar. Navaholar İspanyolların başlattığı barbarca bir alışkanlık olarak gördükleri kafa derisi yüzmeyi Kit Carson'ın salık verebileceğine inanmıyorlardı. Kafa derisi yüzmeyi yeni dünyaya Avrupalılar getirmemiş olabilir ama İspanyol, Fransız, Hollandalı ve İngiliz koloniciler düşmanlarının kafa derilerine ödüller koyarak bu alışkanlığı yaygınlaştırmışlardır. Carson ekinleri, fasulye ve kabak bahçelerini sürekli olarak yok ettiği halde General Carlton'a ayak uyduramayacak kadar yavaş hareket ediyordu. Carlton Eylül ayında bundan böyle her Navaho erkeğinin görüldüğü yerde hemen öldürülmesini ya da tutsak alınmasını emretti. Ele geçirilen Navaholara söyleyeceği sözleri kelimesi kelimesine Carson'a yazıp yolladı. Onlara deyin ki ya Boscrodendo'ya gidersiniz ya da hepinizi yakalar ortadan kaldırırız. Bundan başka hiçbir şart altında sizlerle barış yapmaya niyetimiz yok. Artık bir kere başladığımıza göre sizlere karşı yürüttüğümüz bu savaş yıllar da sürse siz yurdunuzu terk edinceye kadar belki de bütünüyle yok oluncaya kadar devam edecektir. Bu konuda edilecek başka bir söz yoktur. Aynı sıralarda general Washington'daki savaş bakanlığına bir mektup yazıyor ve bir süvari alayı gönderilmesini istiyordu. General Navajo ülkesinin hemen batısında yeni bir altın yatağı bulunduğundan daha çok askere gereksinim duyulduğunu bildiriyor, Kızılderilileri uzaklaştıracak ve madenlere gidip gelenler de orada çalışanları koruyacak sayıda askere gerek var. Gerçekten de Tanrı'nın sevgili kuluymuşuz. Burada ayaklarımızın dibinde kum gibi altın kaynıyor, bize yalnız toplaması kalıyor, diyordu. Carlton'un hırslı kışkırtmalarının sürekli etkisi altında Kit Carson, Navajo topraklarını altüst etme programını hızlandırdı. Güz geldiğinde kendi kalesi ve de Çeli Boğazı arasındaki sürülerin ve ekinlerin büyük bir çoğunluğunu ortadan kaldırmış bulunuyordu. İki Navajo 17 Ekim günü ellerinde mütareke bayrağıyla Wingate Kalesi'ne geldiler. Bunlardan biri El Sordo'ydu. Kardeşleri Barbanquito ile Delgadito'nun ve onların 500 izleyicisinin özel ulağı olarak gelmişti. El Sordo'nun anlattıklarına bakılırsa bütün erzakları tükenmişti. Ancak yer fıstığı yiyerek beslenebiliyorlardı. Ne giyecekleri kalmıştı, ne battaniyeleri, keşif kollarından, koltuklarından ısınmak için ateşte yakamıyorlardı. Uzaklara, Bosco gitmek istemiyorlardı. Wingate Kalesi dolaylarında çadır kuracaklar, böylelikle barışsever Kızılderililer olarak her zaman askerlerin gözü önünde bulunacaklardı. Delgadito ile Barbanquito 500 izleyicisiyle birlikte 9 güne kadar geleceklerdi. Reisler Santa Fe'ye giderek omzu kalabalık reisi görmeye, barış için anlaşmaya istekliydiler. Wingate Kalesi komutanı Yüzbaşı Rafael Chacon bu uzlaşma önerisini General Carlton'a iletti ve şu karşılığı aldı. Navajo Kızılderililerin bu konuda hiçbir seçim şansı olamaz. Ya kaleye gelip oradan Bosque Redondo'ya giderler ya da kendi yurtlarında kalıp savaşa devam ederler. Hiçbir seçim şansı kalmayan, soğuk ve açlıktan kırılan kadınların ve çocukların sorumluluğunu omuzlarında hisseden Delgadito teslim oldu. Barbanquito, El Sordo ve daha birçok savaşçıysa dağlarda başlarına gelecekleri beklemeyi yeğ tuttular. Teslim olanlar Bosque Redondo'ya gönderildiler. Ama Carlton yolculukları sırasında ve Bosque'a vardıklarında ilk tutsaklara özel bir işlem, en iyi tayın, en iyi barınak uygulanmasını sağladı. Delgadito, Poco Sırmağı üzerindeki bu ovadan pek hoşnut kalmadığı halde askerlerin kendilerine iyi davranmaları karşısında yumuşadı. Omzu kalabalık reis, kendisine öteki Navajo önderlerini de Bosque'daki hayatın açlık ve donmaktan iyi olduğuna inandırması şartıyla ailesiyle birlikte Wingate Kalesi'ne dönebileceğini bildirince Delgadito da razı oldu. Bu arada General Kit Carson'a de Çeli Boğazı'nı basmasını, yiyecek ve hayvan sürülerini ortadan kaldırmasını ve bu son müstahkem mevkideki Navajoları öldürmesini ya da tutsak olarak ele geçirmesini emretti. Carson de Çeli seferine hazırlanırken erzağın taşınması için bir yük sürüsü toparlamıştı. Ama Barbanquito ve savaşçıları 13 Aralık'ta sürüye saldırdılar ve kışlık et ihtiyacını karşılamak üzere katırları boğaza kaçırdılar. Carson arkalarından iki müfreze asker gönderdiyse de Navajolar birkaç küçük grup ayrıldı, müthiş bir tipiden yararlanarak gözden kayboldu. Ama bu arada Teğmen Donaciana Montayano'nun süvarileri ufak bir kampı bastılar, Navajoları bir sedir korusuna sürdüler, 13 kadın ve çocuk yakaladılar. Teğmen raporunu şöyle sundu. Kızılderilinin biri sağından vuruldu fakat ağaçların arasında kaybolmayı başardı. Bir Kızılderili için çok zeki denilebilecek 10 yaşındaki oğlu kısa bir süre sonra yakalandığında babasının yakınlarda kayalık bir yerde can verdiğini söyledi. Elinde erzak taşıtacak katırı kalmayan Kit Carson, General Carlton'a de Çeli Boğazı seferinin ertelenmesi gerekeceğini bildirdi. General ise hiç vakit geçirmeden şu cevabı verdi. Seferi ulaşım güçlüğü yüzünden geri bırakamazsınız. Battaniyeleri askerler kendileri taşısın, gerekirse 3-4 günlük tayınlarını da torbalarını alsınlar. 6 Ocak 1864'te askerler Kembi Kalesi'nden dışarı çıktılar. Deccali Boğazı'nın doğu ucundan girecek olan küçük bir kuvvete yüzbaşı Albert Pfeiffer komuta etmekteydi. Kit Carson ise boğazın batı ucundan girecek olan daha büyük bir kuvvetin başındaydı. Yer kalın bir kar tabakasıyla kaplıydı, ısı sıfırın altındaydı, dolayısıyla askerlerin yürüyüşleri yavaşlıyordu. Bir hafta sonra Pfeiffer boğazdan içeri girdi, yüzlerce yarı aç Navaho boğazın iki yanındaki çıkıntılardan askerlerin kafalarına taş, tahta parçası ve İspanyolca lanetler yağdırdılar. Ama durduramadılar onları. Pfeiffer'ın adamları çadırları yıktılar, yiyecek depolarını ve hayvan sürülerini yok ettiler, atış menzillerine giren 3 Navaho'yu öldürdüler, 2 yaşlıca Navaho'yu karların arasında donmuş buldular ve 19 kadın ve çocuk ele geçirdiler. Bu arada Carson boğazın batı ucunda kamp kurmuş, etrafı keşfe çalışıyordu. 12 Ocak'ta Carson'ın devriye kollarından biri Navaho çetesine rastladı ve 11'ini öldürdü. 2 gün sonra boğazın iki ucundan giren kuvvetler birleşti. Koca boğaz hiçbir önemli çarpışma olmadan bir uçtan öbür uca taranmıştı. O akşam askerlerin kampına ellerinde mütareke bayrağıyla 3 Navaho geldi. Bütün Navaho'ların donmakta ve açlıktan ölmekte olduğunu anlattılar Carson'a. Ölmektense teslim olmayı seçiyorlardı. Yarına kadar düşünün diye cevap verdi Carson. Yarından sonra askerlerim bir bir vuracak hepinizi. Ertesi sabah üstleri başları perişan, bitkin 60 kadar Navaho kampa gelip teslim oldular. Carson, Canby Kalesi'ne dönmeden boğazda Navaho'lara ait ne varsa tümünün 5-6 bin ağaçlık güzelim şeftali bahçeleri dahil ortadan kaldırılmasını emretti. Navaho'lar bir asker olarak kendilerine karşı savaştığı için, kendilerini tutsak düşürdüğü için, hatta yiyecek depolarını yakıp yıktığı için bağışlayabilirlerdi kement atıcıyı. Ama sevgili şeftali ağaçlarını kestirdiği için onu hiçbir zaman bağışlamadılar. Bu olayı izleyen birkaç hafta içerisinde askerlerin de Çeli Boğazı'na girdiği haberi Navaho'ların gizli kamplarında yayıldıkça birçoğunun cesareti kırıldı. Daha sonraları bu ülke uğrunda savaştık çünkü onu kaybetmek istemiyorduk diyecekti Manuelito. Hemen her şeyimizi kaybettik. Amerikan ulusu bizim savaşamayacağımız kadar güçlü. Yalnızca birkaç gün savaşmak zorunda kaldığımız zamanlar dinç hissediyorduk kendimizi. Ama iş biraz uzayınca yoruluyor, tükeniyorduk. Askerler bizi açlıktan ölmeye terk ediyordu. Delgadito 31 Ocak'ta Redondo'daki hayat koşullarının iyi olduğunu anlatarak 680 Navaho'yu daha Wingate Kalesi'ne gelerek teslim olmaya razı etti. Daha başkaları da şiddetli kış ve açlıktan Canby Kalesi'ne gelmek zorunda kaldılar. Şubat ayı ortalarına doğru Canby Kalesi'nde aç ve umutsuz 1200 Navaho toplanmıştı. Ne var ki ordu onlara pek az tayın çıkardı. Bu durumda çok yaşlılarla çok küçükler ölmeye başladılar. Şubat'ın 21'inde de çetesiyle birlikte Herrera Grande gelip teslim oldu ve kaledekilerin sayısı 1500'e yükseldi. Mart başlarında her iki kaleye gelerek teslim olanların sayısı 3000'e varmıştı. Kuzeye giden yollar buzların üzerinde ilerleyen bitkin Navaho'larla dolmuştu. Ama zengin reisler Manuelito, Barbanquito ve Armijo teslim olmayı reddettiler. Teslim olmama konusundaki kararlılıklarını sürdürerek halklarıyla birlikte dağlarda kaldılar. Mart sıralarında Navaho'ların Sumner Kalesi'ne ve Bosque Redondo'ya yaptıkları uzun yürüyüş başlamış bulunmaktaydı. İlk 1430 kişi 13 Mart'ta Sumner Kalesi'ne varmıştı. Yolda 10 kişi ölmüş, 3 çocuk da muhtemelen refakat müfrezesi arasındaki Meksikalılar tarafından kaçırılmıştı. Bu arada Canby Kalesi'ne gelmek üzere yola çıkan 2400 kişilik bir ikinci gruptan 126 kişi kalede ölmüştü. Bu uzun kervanda 30 araba, 3000 koyun, 473 at vardı. Navaho'lar dondurucu havaya, açlığa, dizanteriye, askerlerin kaba alaylarına ve 350 millik zorlu yolculuğa dayanacak güce sahiptiler. Ama yurt özlemine, topraklarına kaybetmenin acısına dayanacak kadar güçlü değildiler. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Acımasız hedeflerine varıncaya kadar 197'si öldü. 20 Mart'ta 800 Navajo daha Kembi Kalesi'ne gelmek üzere yola düzüldü. Bunların büyük bir çoğunluğunu kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar meydana getiriyordu. Ordu bu kafileye sadece 23 atlı araba vermişti. Yolculuğun ikinci gününde diye yazıyordu raporunda komuta subayı. 4 gün ardı arkası gelmeyen son derece şiddetli bir tipi bastırdı. Çoğu yarı çıplak ve böyle bir fırtınaya dayanamayacak durumda olan Kızılderilileri kırdı, geçirdi. Albuquerque'nin aşağısındaki Los Pinos'a vardıklarında ordu atlı arabaları başka bir işte kullanma bahanesiyle geri aldı ve Navajolar açıkta kamp yapmak zorunda kaldılar. Yolculuk yeniden başladığında bir sürü çocuk kaybolmuştu. "Burada," dedi bir teğmen. "Kızılderililere göz kulak olan subaylar son derece uyanık bulunmalıdır. Yoksa Kızılderililerin çocukları çalınıp satılabilir." Bu kafile 11 Mayıs 1864'te Bosco vardı. Kembi Kalesi'nden 800 Kızılderili ile ayrıldım. Sumner Kalesi yolunda 146 Kızılderili daha aldım. Böylece toplam sayıları 946'ya ulaştı. Bunlardan 110 tanesi öldü. Nisan sonlarında hala direnen reislerden biri Armijo, Kembi Kalesi'ne geldi ve kale komutanına Yüzbaşı Asakeray, birkaç güne kadar Manuelito'nun kışı Küçük Colorado ve San Juan boylarında epey kuzeyde Navajolarla birlikte geçirmeye kaleye geleceğini bildirdi. Armijo'nun 400 aşkın çetesi birkaç gün sonra geldi. Ama Manuelito çetesini kaleye birkaç mil uzaklıkta Kualitas denilen bir yerde durdurdu ve askerlerin reisine bir haberci göndererek kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Yapılan konuşmada Manuelito, halkının kale dolaylarında kalmak ve eskiden olduğu gibi ekinini ekmek, koyunlarını otlatmak istediğini söyledi. "Sizler için tek bir şans var," diye karşılık verdi Yüzbaşı Carey. O da Bosca gitmek. "Niye Bosca gidelim?" diye sordu Manuelito. "Ne bir hırsızlık yaptık ne de bir cinayet işledik. General Kembi'ye verdiğimiz barış vaadini hiçbir zaman bozmadık. Ayrıca halkının Bosca toplanmaktan korktuğunu 1861'de Fort Leroy Kalesi'nde olduğu gibi askerler tarafından vurulmaktan çekindiklerini söyledi. Carey asla böyle bir durum olmadığını anlatmaya çalıştıysa da Manuelito eski arkadaşı Herrero Grande ile ya da Bosk'ta bulunmuş öteki Navajo önderlerinden bazılarıyla konuşmadıkça halkını teslim etmeyeceğini bildirdi. General Carlton, Manuelito'nun teslim olma fırsatının doğduğunu öğrenir öğrenmez, Bosk'taki Navajo önderlerinden dikkatle seçilmiş dördünü, Herrero Grande'yi değil, teslim olmaya isteksiz savaşçı reisi ikna etmeye gönderdi. Ama bunlar Manuelito'yu razı edemediler. Manuelito bunlarla konuştuktan sonra 1 Haziran gecesi çetesiyle birlikte Colitas'tan kayboluverdi ve Küçük Colorado dolaylarındaki eskiden gizlendikleri yere gitti. Eylül ayında eski müttefiki Barbancuto'nun da Çeli Boğazı'nda yakalandığını işitti. Artık Manuelito zengin kaçakların sonuncusuydu ve askerlerin her yerde harıl harıl kendisini arayacaklarını çok iyi biliyordu. Güzün Bosque Redondo'dan kaçarken Navajolar ana yurtlarına dönmeye başladılar. Geldikleri yer hakkında korku verici öyküler anlatıyorlardı. Lanetlenmiş bir topraktı orası. Askerler onları kerpiç duvarlarla çevrili bir takım avlulara dolduruyor, süngüleriyle dürtüklüyor, asker reisler de gelip sayıyor, küçük defterlerine rakamlar düşüyorlardı. Asker reisler giyecek, battaniye ve daha iyi yemek vaadinde bulunuyor, gel gör ki bu vaatler hiçbir zaman yerine getirilmiyordu. Tüm ağaçlar ve çalılıklar kesilmiş, yakacak için sadece ağaç kökleri kalmıştı. Yağmurdan ve güneşten korunmak için kumlu toprakta çukurlar kazıyorlar, çukurların üzerine örülmüş otlarla örtüyorlardı. Köstebekler gibi yer altında yaşıyorlardı neredeyse. Askerlerin verdiği birkaç aletle Pecos boylarındaki toprakları kazıyor, ekin ekiyorlar ama sel baskınları, kuraklıklar ve böcekler ekinleri yok ediyordu. Hele şu sıralar hepsi yarım tayına kalmışlardı. Tıkış tıkış bir arada yaşadıkları için hastalıklar almış yürümüş, özellikle güçsüz olanların yakasına yapışmaya başlamıştı. Berbat bir yerdi Bosgrodon'da kısacası. Ama askerlerin keskin ve dikkatli bakışları altında kaçmak son derece güç ve tehlikeli olduğu halde birçoğu kaçmak için ölümü göze alıyordu. Bu arada omzu kalabalık Reis Carlton, Santa Fe'li Vicorio'yu ordunun Navajoları Bosk'a başarıyla sürüşünün kutlanışı sırasında bir Te Deum okuması için ikna etmişti. General Bosgrodon'dayı Washington'daki üslerine güzel bir toprak parçası, Birleşik Devletler'deki en mutlu, en gönençli ve en iyi donatılmış Kızılderililer olmaları, Navahalar için bir neden yok. Uzun lafın kısası, onları beslemek, onlarla savaşmaktan daha ucuza mal olacaktır bize gibi sözlerle anlatıyordu. Omzu kalabalık reisin gözünde mahpuslar ağız ve gövdeden ibarettiler. Bu 6000 ağız yemek yemeli, bu 6000 gövde giyinmelidir. Bize kırlarla ve madenlerle kaplı ne kadar görkemli bir ülke bıraktıklarını düşündüğümüzde, hele bu ülkenin paha biçilmeyecek kadar değerli olduğunu göz önüne aldığımızda, onlara verilecek olan bu az miktarda para, atalarından kalma topraklarının yanında gülünç kalmaktadır. Kader bildirisinin hiçbir savunucusu bu felsefeyi omzu kalabalık reis kadar güçlü bir dille ortaya koyamamıştı. Bütün bu insanların atalarının topraklarından göçü yalnızca ilginç değil, aynı zamanda dokunaklı bir görünümdür. Bize karşı yıllar yılı yiğitçe savaştılar. Dağlarını ve akıllara durgunluk veren boğazlarını her halkın övüneceği bir kahramanlıkla savundular. Ama uzun sürede ırkımızın karşı durulmaz ilerleyişine yol vermenin kaderlerinde yazılı olduğunu tıpkı öteki soydaşları gibi anladıkları zaman silahlarını bıraktılar ve bizlerde hayranlık ve saygı uyandıran mert kişiler olarak, yüce gönüllülüğümüze güven duyan kişiler olarak, onların bu güvenine kötülük ve ilgisizlikle karşılık veremeyecek kadar güçlü ve haksever insanlar olduğumuzu sezen kişiler olarak, güzel ülkelerini, ana yurtlarını, günlük hayatlarını ve geleneklerini gözden çıkardıkları zaman, onların bu krallara layık topraklarına cimrice bir ödemede bulunmayacağımızı bilen kişiler olarak geldiler, teslim oldular.